Merhaba, ben Tuğba Şatan'a. Vücudumuzu ve ruhumuzu besleyen gıdaların, toprağın, tarımın her yönünü konuşacağımız Taze Direkt için hazırlayıp sunduğum Taze Direkt sohbete hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Vina Locale'nin kurucu ortağı Şef Ozan Kumbasar. Hoş geldin Ozan.
Hoş bulduk Tuğba, nasılsın?
Çok iyiyim, teşekkürler. Ozan, ne yediğini önemsiyor musun?
Tabii ki hem ne yediğimi hem ne yaptığımı çok önemsiyorum. Ne yedirdiğimi çok önemsiyorum. Sezonunda olan bütün meyve sebzelerini, balıkları özenle seçiyorum. Kendi restoranımda da, kendi evimde de. Kendi sezonunda olmayan hiçbir ürünü mutfağıma sokmuyorum açıkçası. Denizlerdeki av yasağına göre hareket ediyorum. Ürünlerimi günlük olarak tarlalardan kendim topluyorum. Bu sayede hem elektrik hem saklama tasarrufunda da bulunmuş oluyorum.
İstanbullusun. Aslında alakasız da bir bölümde okuyorsun üniversitede. Sonra hayalin olan aşçılık için ve mutfak aşkı içinde mutfaklarda çalışmaya başlıyorsun. Aslında iki sorum var sana burada. Nereden bulaştı bu mutfak aşkı sana? Ve takip eden sorum da bu işe giriştiğinde bunun bu kadar romantik göründüğünün tam tersi ne kadar zor olduğunu farkında mıydın?
Nereden bulaştığıyla başlayayım. Ve açıkçası çocukluğum çok kolay geçmedi. Morbid obestim. Çok kilolu bir çocuktum. O yüzden böyle inanılmaz bir arkadaş çevrem yoktu çevremde. Evimde tek başıma genellikle vakit geçiren bir çocuktum. Annem de babam da çalışıyorlardı. Okuldan geldiğim zaman aşağı yukarı bir 3 saatlik bir boşluk alanım kalıyordu bana. Ailem gelene kadar. Yemeği de çok seviyordum. Yemek yemeyi de çok seviyordum. Bu bahsettiğim 10-12 yaşlarım arası. O yaşlarda mutfağa girdim. Tek başıma. Annemden habersiz. Tehlikeli bir şekilde. Yağ tencerelerini tamamen ateşler. Küçük küçük işte gazetelerden bulduğum yemek tariflerini yapmaya başladım. Sonra baktım ki bir şeyler yapabiliyorum. Hayatımda ilk defa bir şeyleri yapabildiğimi gördüm. Herhalde en anlamlı noktası bu işin başlangıcının. Bir şeyleri başarabildiğimi hissettiğim ilk an olabilir o an. Sonra yavaş yavaş ilkokul arkadaşlarıma, ortaokul arkadaşlarıma, lise arkadaşlarıma yemek hazırlamaya başladım. Üniversitede üniversite arkadaşlarıma yemek hazırlamaya başladım. Çok okumayı çok istiyordum gastronomi, fakat jenerasyonla alakalı olarak ailem daha elle tutulabilir bir iş seçmemi istediler. İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletme bölümünden mezun oldum. Ama tabii okula gitmedim. Onun yerine otellerde çalıştım. Özel bir okul olduğu için herhangi bir devamlılık zorunluluğu yoktu. Dışarıdan bitirdim diyebilirim üniversiteyi. O sırada Türkiye'deki en büyük 5 yıldızlı otellerden birinde aşağı yukarı 2 sene çalıştım. Birkaç farklı İtalyan mutfağı deneyimim oldu. Sonra üniversiteden sonra evlenme kararı aldım. Askere gittim, işi bıraktım. Evlenme kararı alınca günde 15 saat çalışma temposuyla bir evliliğin yürüyemeyeceğini fark ederek üniversitede okuduğum meslekle alakalı bir iş seçtim kendime. Fakat tabii içimde hep yemek yapma aşkı. Akşam işten dönüp tekrar mutfağa giriyorum. Hiç televizyon bile izlemeden, dinlenmeden 4 saat, 5 saat yemek hazırlıyorum. Bu 5 seneye yakın, 5-6 seneye yakın sürdü bu durum. Sonra bir gün İstanbul'da tabii trafik, insan kalabalığı, gürültü, kavga insanı rahatsız ediyor. Bir depresyona sokuyor diyebilirim. Bu anlardan birinde bir karar aldım. Eşimle, Sera'yla beraber şu anki ortağım, eşimle beraber dedik ki biz işlerimizden istifa edelim. Bir yurt dışına çıkalım. Bir şansımızı deneyelim. Bir uzak doğu seyahatimiz oldu. 1,5 seneye yakın. Sonra döndüğümüzde de orada bir yerler açmaya çalıştık. Olmadı. Bunlara hiç girmeyelim. Döndüğümüzde de dedik ki madem döndük o zaman yapalım bu işi. Urla'da şarap bağlarının arasında bir arazi bulduk. İnşaatımızı yaptık ve 2018 yılında kapılarımızı açtık. İlk başta, ikinci soruya geliyorum. İlk başta tabii çok romantik görünüyor dediğim gibi. Çok basit olduğu düşünülüyor. Yani biz de restoranlarda yemek yerken ya arkadaş işte iki tane şeyi alıyorlar, pişiriyorlar, önümüze koyuyorlar gibi böyle bir saçma düşünceye kapılıyoruz. Fakat bu iş sadece yemek yapmakla alakalı bir iş değil. İnsan yönetmekle alakalı, doğru malzemeyi bulmakla alakalı, doğru tarifi çıkartmakla alakalı, personelle alakalı, personel eğitimiyle onları dükkanda tutabilmekle alakalı. Müşteriyle aranda bir bağ kuruyorsun, o bağı kaybetmemen gerekiyor. Ne kadar canın sıkkın olsa da o müşteriyi onu hissettirmiyor olman gerekiyor. Show must go on demen gerekiyor. Elin kesiliyor. Kesik elle çalışmaya devam ediyorsun. Ayağın yanıyor. Yanık ayakla çalışmaya devam ediyorsun. Yazı kışı yok. Doğum günü yok. Yılbaşısı yok. İnsanların en çok eğlendiği dönemde sen en çok çalışan adam oluyorsun. Bununla beraber tabii ki bir yandan da ortağım aynı zamanda karım biliyorsun. Bir de evliliğim var. Bu evliliğini devam ettiriyorsun. Yani açıkçası düşündüğümün milyonlarca kat zoru diyebilirim. İşe başlamamla şu anki halim arasındaki işe bakış açım.
Ama seni tatmin etmiyor olmasa yani bu kadar da güzel bir iş yapmazdınız gibi düşünüyorum. Sera'ya da buradan çok sevgiler ve ikinizin o restoranınıza kattığı bir, çünkü hem bir şairane bir durum var. Hem çok net bir yemek tablosu çiziyorsunuz. Çok temiz, çok mevsimsel, çok yöreden, çok o topraklardan. Hem de o bölgedeki işte içinde bulunduğunuz o Rum evleri gibi bir ev yaparak sıfırdan, taş bir küçük evde ve avlusunda misafirleri ağırlıyorsunuz. Bence bu size de çok iyi geliyor gibi görünüyor buradan. Bilmiyorum ne dersin?
Tabii ki kendine ayrı zorlukları var bu işin. Her geçen gün de zorlaştığını kabul etmemiz gerekiyor. Gerek ekonomik gerek gıdayla alakalı, tarımla alakalı sorunları yaşıyoruz hep beraber. Bu pandemi sonrasında özellikle yaptığımız iş de çok daha zorlaştı. Ve fakat geldiğimiz noktada şunu anlamış olduk ki biz bu işi iş olarak görmüyoruz. Bu bizim hayatımız. Restoranımızın hemen arkasında evimiz. Biz evden çıkıp 3 adım atıp restorana girecek kadar şanslı bir çiftiz. Şanslı restorancılarız Sera'yla. Bazen şanssız da kısımları da olabiliyor tabii bunun. Artıları var, eksileri var. Ama anladık ki biz bir hayat yarattık. Artık müşterilerimiz, bizim misafirimiz, arkadaşlarımız oldu. Onlarla oturup sohbet etmek, hayattan beraber keyif almak, aynı sofrada aynı yemeği yiyebilmek bizim için bir mutluluk kaynağı haline geldi. O yüzden evet, artıları hala daha fazla. Ne kadar zorlaşsa da iş, olmaya devam ettiği sürece de biz buradayız. Yaptığımız işi en iyi şekilde yapmaya devam etmeye çalışıyoruz.
O kadar çok kendini gösteriyor ki. Peki nelerden ilham alır Şef Ozan?
Bir kere doğadan ilham alırım. Mevsimlerden ilham alırım. Renklerden, müzikten, sanattan ilham alırım. Bunlar tabii çok klişe geliyor söyleyince ama çok saçma sapan bir yerde, saçma sapan bir şeye bakıp da tabak yapmışlığım var. Yurt dışına çok fazla çıkmaya çalışıyoruz Seray'la beraber. Yani biz kazandığımız her kuruşu yurt dışında seyahat ederek farklı restoranları, farklı şaraphaneleri, farklı üreticileri gezerek değerlendirmeyi seviyoruz. Bu da çok inanılmaz bir ilham kaynağı tabii ki. Yani adam kendi malzemesiyle böyle bir tabak yapmış. Peki ben kendi malzememle, kendi kurallarımla, kendi tekniklerimle bu kadar iyi bir tabağı kendi memleketimde yapabilir miyim diye düşündürüyor insana. Ve hakikaten de çok güzel tabaklar çıkıyor bazen bu seyahatlerin üstüne. Malzemeyi çok daha iyi tanıyabiliyorsunuz. Kendi malzemenizle yurt dışındaki malzeme arasındaki farkı çok iyi görebiliyorsunuz. Oradaki bakış açılarıyla kendi bakış açınızı ortak bir paydada nasıl buluşturabilirim diye düşünüyorsunuz. İlham kaynağım birçok şey açıkçası. Yani bazen uykumda bile bir rüya görüyorum, bir tabak görüyorum. Sabah kalkıp o tabağı deniyorum. Birçok farklı şeyim var. İlham aldığım yer var açıkçası tabaklar için.
Sizin restoranınızın başka bir güzel özelliği de var. Ve bunu gururla da hep söylüyorsun da, yazıyorsunuz da. Hem sürdürülebilir hem de minimum atık prensibiyle yol alıyorsunuz. Bunu da biraz anlatır mısın lütfen?
Ya aslında olması gereken şeyler şu anda popülerleşti. Ben birazcık böyle şey gibi geliyor bana. Bu işler artık komik gelmeye başladı. Bu atıksız mutfak. Yani birçok laf var ama altı doldurulmuyor. Ben açıldığım günden beri bunu yapıyorum ve bunu yapmak için yapmıyorum. Doğru olan bu olduğu için yapıyorum.
Aslında zaten mutfak demek, şeflik demek de bu demek değil mi? Her malzemenin her yönünü, yani kullanılabilecek her şeyi kullanabilmek, yemeğe katmak, ona göre alışveriş yapmak, depolamak, ona göre yönetmek birçok şeyi.
Çok haklısın Tuğba. Bizim bir difriz alanımız bile yok mutfağımızda. Yani biz her şeyi olabildiğince o gün alıp, o gün toplayıp, eğer tarlada kendi ürünümüz varsa, biz aynı zamanda çiftçilik de yapıyoruz burada. Anlaşmalı tarım yapıyoruz. Birçok çiftçimiz var. Onların arazilerini sene başında kendimize kapatıyoruz. Tohumlarını veriyoruz. Ne kullanıp ne kullanmayacağını söylüyoruz ilaç ve hormon olarak. Onlar üretiyor, biz topluyoruz. Geriye kalanını kendi satabiliyor. Kendine bir ekstradan bir harçlık çıkartabiliyor. Bizim ihtiyaç fazlamız olan ürünleri. Onun dışında sadece ürünlerin kullanılır ve kullanılmayan tarafları değil, kullanılmayan kısımlarını bile etrafımdaki koyun, kuzu, keçi ağıllarına, inek ağıllarına götürüp oradan süt alıyorum mesela. Yani win-win bir durum var. Bu bir ticaret değil aslında. Benim gönlümden geliyor. Enginar mevsiminde çuval çuval her gün enginar kabuğu taşıyorum bir keçi ağılına. Oradan da bana sağ olsun sahibi Meltem abla süt veriyor. Ben o sütle dondurma da yapıyorum, peynir de yapıyorum. Oturup kendim de içiyorum. Ama dediğim gibi doğru olan bu. Yani bir şeyi plastik bir torbanın içine atıp da onu çöpe göndermektense hadi ya bak bu böyle bir işe de yarar. Bak böyle bir bu iş hani hayır işi gibi de değil aslında ama doğru olan bu gibi hissediyor insan. En başından beri dediğim gibi. Bütün malzemeyi kullanmak, malzemenin suyunu çıkartmak çok önemli. Bu hele ki şu dönemde yani ekonominin bu kadar bizi restorancıları zorladığı dönemde malzemeyi elinizden geldiğince iyi kullanabilmek ve ondan iyi iyi bir geri dönüş alabilmek maddi olarak çok çok daha fazla önem kazandı. Eskiden yüzüne bile bakmadığımız malzemeler şu an baş tacımız oldu. Ben de mesela şu anda özellikle sakatat konusunda kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Ben açıldığım günden beri menümde ana yemek olarak hiç bonfile vermedim. Ben olabildiğince hayvanın yanağını, kuyruğunu, boşluğunu, dalağını, kalbini, kimsenin istemediği malzemeleri yenebilir hale getirmek için uğraşıyorum. Sevilebilir hale getirmek için uğraşıyorum ve bunu tabii seven var mı sakatatı? Tabii ki var. Yiyen var mı? Var ama %10, %20 geçmiyor bu kendi müşterim açısından orantıladığım zaman. Ben bu rakamı %80'e nasıl çıkarırım diye uğraşıyorum.
Böylece de hem aslında bölgeye, tarıma, çiftçiye de sahip çıkıyorsun. Toprağa sahip çıkıyorsun. Sadece bugünü değil, geleceğini de hem senin için, hem bölgen için, hem restoranın için, hem çiftçi için. En önemlisi de ben en hepimizin en önemli bulması gereken şey de doğa için, toprak ana için geleceğimizi de düşünerek bir tutum sergilemek. Bunu da yapıyorsunuz. Peki bir şefin çalıştığı bölgeye, bir şehire nasıl bir katkısı olur sence? Nasıl katkıların var sence Vino Locale olarak olduğun yere?
Bir kere bir şef eğer gerçekten umursuyorsa olduğu alanı, bölgeyi, köyü, kasabayı her neyse, kendi kalkınırken orayı da kalkındırabiliyor olması lazım. Yani beraber yükseldiğiniz zaman bir yerde sırtınız kolay kolay yere gelmiyor. Şimdi ben kendi köyüm için, Kuşçular Köyü'ndeyim Urla'da, kendi köyüm için konuşayım. Balıkçımdan tarım yapan çiftçi arkadaşıma kadar, cenep arkadaşıma kadar, kuzusunu, danasını kesen cenep arkadaşıma kadar bir ne istediğimi doğru anlattığımı düşünüyorum. Ben ne istediğimi doğru anlattığım zaman adam doğru bildiği yanlışlardan dönmeye başlıyor. Yani sen bu ürünü yaparsan ben senden almayacağım diyorum. En basit anlatımı bu. Adam yanlış yapmayı bırakıyor. Bakıyor ki ben adamla pazarlık yapmıyorum. Adamın malını indirmeye çalışmıyorum. Adamın parasının peşin veriyorum. Bunlar hep maddi şeyler tabii ki ama gerçekten ekonomi aslında burada en önemli faktör. Yani doğayı koruyabiliyor olmak için önce karnınızın tok olması lazım. Ben bunu anladım köyde yaşarken. Eğer bir çiftçinin elinde mal varsa o çiftçi her türlü hileye hurdaya karışabilir olmalı satabilmek için. Adamın eğer karnı toksa ve satacağına eminse malı, benim gibi restoranların alma sözü garantisi ya da senenin başında benim gibi parasını veren birkaç farklı şef daha olduğu takdirde köyde, adam oraya ekstradan gübre atmaya, ekstradan ilaç atmaya ihtiyaç duymuyor. Gidip farklı tohumlardan, ata tohumu yerine gidip de tek kullanımlık tohumları kullanmak zorunda kalmıyor. Toprağı daha az kirletiyor, daha az mal üretiyor ama malın kalitesi çok artıyor. Yani burada bizim için önemli olan şunu anlatabilmek. Bizim için quality, quantity'den çok daha önemli. Önemli olan şey nitelik, malın niteliği, niceliği değil. Bu sebepten ötürü beraber çalıştığımız bütün çiftçi arkadaşlarımıza bunu empoze ediyoruz. Biz iyi mala sahip oluyoruz, en iyi malı kullanıyoruz tabaklarımızda. Onlar da karşılarında onlarla hiç pazarlık yapmadan, onların hayatını kolaylaştıran, hayat standartlarını düşürmeden tarım yapabilecekleri iş ortakları bulmuş oluyorlar.
Peki her ay değiştiriyorsun değil mi?
Evet, her ay değişiyor düzenli olarak.
Peki bu... Mesela bu sene bu kadar sıcaklarda, bu iklim krizinde, tarımın birebir etkilendiği bir zamanda ne değişti Urla'da?
Mesela ben yazın 2 ayda bir değiştirmeye başladım menümü. Çünkü çıkması gereken ürün çıkmadı zamanında. Çıktı, tekrar bitti, yandı, susuz kaldı, kavruldu. Bu sene ilk defa enginarlarımız çok erken kılçıklandı. Yani 4 ay sürecek güzel çıtır çıtır yediğimiz enginarlar neredeyse 2. ayın sonunda kartlamaya başladı. Bunun dışında balık, deniz mahsulü eskisi gibi artık bulamıyoruz. Fiyatları inanılmaz 10 katına çıktı ben açıldığımdan beri zaten her şeyin. Ama yani bu mevsim değişimleri işte küresel ısınmaya mı bağlı yoksa yanlış avlanmaya mı bağlı hiçbir şey bilmiyorum. Yani tarımla veya denizle alakalı. Ama bu sene bizim ürün bulma açısından en sıkıntı yaşadığımız, en çok zorlandığımız senelerden bir tanesi oldu. Umarım önümüzdeki sene biraz daha rahatlarız bu konuda Tuğba.
Umarım rahatlarsınız. Gerçi bu herkesin yaşadığı bir sıkıntı, sen de biliyorsun. Ve hepsi bir parçası aslında. Bizim dünyayı yeteri kadar iyi kullanmamamız, fazla kullanmamız ve ona bir canlıymış gibi davranmamamızdan ötürü sonucunu tabii ki maalesef biz çekiyoruz hep beraber. Mutfakta kırmızı çizgin ne?
Mutfaktaki kırmızı çizgim ne? Çok güzel soru. Çok fazla kırmızı çizgim var.
Hadi söyle yani, birkaç tanesini.
Hijyen mesela. Yani çalıştığım ekibimin kendilerine ait olan ve çalışma alanlarına ait olan hijyenlerinin gerçekten çok iyi olması lazım. Yani sıkıntı yaşıyor muyuz? Bazen yaşıyoruz tabii ki bu konuda ama yani beni en çok deli eden şey mutfağa girildiği zaman dışarıdan el yıkanmaması gibi böyle çok ufak, çok obsesifliğe dayanacak kadar canımı sıkan şeylerden bir tanesi. Onun dışında yemeğin sıcak yenmesi gerektiğine inanıyorum. Yani o yüzden bir tabakla çok fazla uğraştığınız zaman biliyorsunuz pişmiş bir yemek için konuşuyorum. Tabakta soğumaya başlıyor. O yüzden çok hızlı olması lazım beraber çalıştığım arkadaşlarımın. Aynı zamanda tabii bütün misafirlerime yapamıyorum ama bazen eşim dostum geliyor restorana. Sohbete dalıyorlar, yemeği bırakıyorlar. Ben mutfak camından izliyorum tabii arada bir. Mesaj atıyorum cep telefonlarına. O yemek sıcak yenecek. Biraz hızlanır mısınız lütfen diye. Öyle bir hastalık seviyesinde bir yemeğin sıcak yenmesi gerektiğine inanışım var.
Bu hastalık değil o. Sen bu kadar her şeyi düşünüp bir yemeği servis ediyorsun ve aynı şekilde de karşılığını görsün istiyorsun. Bence bu çok olması gereken bir şey.
Tabii insan doğası tabii. Yani insanlar salt yurt dışındaki şef restoranlarındaki gibi salt tadıma gelmiyor Türkiye'de. İnsanlar sohbet etmeye geliyor. Bu bizim kültürümüzle alakalı bir mesele. Yani yemek geldiği gibi yenmez de bizde. Böyle uzun uzun sohbetler edilir, ufak ufak çatalla şey yapılır, alınır tabaklara, sohbet ederken yenir. Ben birazcık o konuda şeyim, içim sıkılıyor diyebilirim. Çünkü hakikaten sıcak bir yemek sıcak yenmiyor. Hele ki bu işte içinde nişasta olan, un olan, makarna gibi şeylerse tabakta soğuduğunu gördüğüm zaman ben mutfaktan çıkıyorum. Önlerinden tabağı alıyorum misafirin. Ben size bir daha ısıtayım, bir daha yenisini yapayım, öyle getireyim. Bunu artık yemeyin deyip tekrar onu şeye koyduğum zamanlar oluyor. Mutfağa tekrar çektiğim zamanlar oluyor öyle tabakları. Onun dışında kırmızı çizgim yumuşamış, şeyini özlüğünü kaybetmiş sebze ve meyveyle çalışmam. Asla çalışmam. Yani kıtır kıtır çıtır çıtır olmalı her şey. Maydanozundan taze soğanına, patatesinden domatesine kadar geçerli bu söylediğim. Böyle durumlar.
Vallahi şahane, bayıldım. Peki son sorum ve çok zor bir soru. Olmazsa olmaz malzemenle 3 tane sayacaksın ama. Mevsimsel şeyleri çıkartabilirsin tabii, yoksa mevsime göre asla toparlayamayız.
Olmazsa olmaz malzemelerim, zeytinyağı ilk malzememdir. Olmazsa olmaz ne diyeyim?
Ha gayret, 2 tane daha.
Biraz zor sordun.
Biliyorum.
Hepsi çok önemli. Hepsi benim çocuklarım Tuba. Nasıl ayırayım onları şimdi? Birincisi zeytinyağı, ikincisi peynir. Ben peyniri her formda, her tabakta, her şekilde tabağa adapte etmeyi çok seven bir şeyim. Üçüncüsü de asit diyebilirim. Asidin her hali. Sirkesi, limonu, limon kabuğu, portakal tozu, aklınıza ne gelirse. Bu üçü en başta şey yapabilir, bayrak sallayabilir mutfak.
İkisi tuttu seninle. Zeytinyağı, sarımsak ve ben de asit diyeceğim. Daha çok limon veya işte...
Evet. Sarımsak olmazsa olmazım değil. Çünkü ben kendi özel hayatımda da çok sarımsak veya soğan seven bir insan değilim. Yani pişmediği takdirde hatta ağzıma koyamıyorum soğan ve sarımsağı. Bir kokuyla alakalı bir şeyim var benim. Takıntılı şeyim var. O yüzden onları kullanamıyorum ama tabii ki yemeklerimde soğan sarımsak mutlaka kullanıyorum ama olmazsa olmazım herhalde diyemem.
Süper. Ozan çok teşekkürler. Çok keyifli oldu. Hatta yetmedi ama biz devam ederiz daha sonra seninle.
Ne zaman istersen, ben de çok mutlu oldum.
Çok teşekkürler vakit ayırdığın için.
Ben teşekkür ederim burada beni ağırladığınız için. Kendinize çok iyi bakın.
Gezegenimiz, kendiniz ve sevdikleriniz için ne yediğinizi önemseyin. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.